Ayrım 14, Halk Avcısı, Jack London, sayfa 150. Derken parlak bir fikir geldi aklına Subienkov'un. İşaret ederek makamuk ile kıyı lehçesini bilen bir çevirmenden yanına gelmelerini istedi. Ey makamuk diye söze girişti. Bilesin ki ölüm bana vız gelir. Çünkü ben olur olmaz biri değil, büyük bir adamım. Ölmek benim için enayilik olur. Yani senin anlayacağın, ben ölmeyeceğim. Şu leş kargaları gibi ölüme papuç bırakacak bir adam değilim. İnleyip duran et yığınına koca Ivan'ın enkazına bir göz attı. Ayağını uzatıp tiksintiyle dürtükledi. Ben ölmeyecek kadar zekiyim. Dinle bak, güzel bir ilaç biliyorum. Bu ilacı benden başka bilen yok. Ölmeyeceğime göre bu ilacı sana verebilirim. Makamuk sordu. Neyin nesidir bu ilaç? Garip bir ilaç işte. Subienkov sırrını açıklamak istemiyormuş gibilerden bir süre duraladı. Anlatayım, bu ilaçtan deriye azıcık sürüldüğü zaman insanın derisi demir gibi sağlam, kaya gibi kas katı olur. Nedenli keskin olursa olsun artık hiçbir silah deriye işlemez olur. En keskin silahla vurulsa bile deri üzerinde ufacık bir çizik bile açılamaz. Bir kemik bıçak çamurdanmış gibi unufak olur. Bizim size sattığımız o çelik bıçakları yamultur, ağızlarını köreltir. Sana bu ilacın sırrını öğretirsem karşılığında bana ne verirsin? Çevirmenin aracılığıyla makamuk, canını bağışlarım karşılığını verdi. Subienkov küçümsercesine güldü. Ölünceye dek evimde kalıp kölem olursun. Polonyalının küçümsemesi arttı, alaylı alaylı güldü. Ellerimle ayaklarımı çöz de öyle konuşalım dedi. Reisin işareti üzerine Subienkov'un bağları çözüldü, bir sigara sardı, tellendirdi. Makamuk, ipe sapa gelmez laflar bunlar dedi, böyle bir ilaç olamaz. Keskin bir bıçak en iyi ilaçtan daha güçlüdür. Reisin pek aklı yatmamıştı ama yine de bocalıyordu. Kürk hırsızlarının şeytanca işler becerdiklerine birçok kez tanık olmuştu. Adamdan büsbütün kuşkulanıp sözlerini yabana atmak yersizdi. Peki öyleyse canını bağışlayacağım, üstelik köle de olmayacaksın dedi. Yo, bu kadar ucuza olmaz. Subienkov sanki bir tilki derisi için pazarlık ediyormuşçasına serin kanlılıkla oynuyordu rolünü. Öyle güçlü bir ilaçtır ki bu, bildiğin gibi değil, kaç kez ölümden kurtarmıştır beni. Bir kızak istiyorum senden, köpekler istiyorum. Ayrıca benimle ırmağın aşağılarına kadar gelip Mihailovski tabyasına dek beni korumaları için 6 avcı istiyorum. Makamuk, burada aramızda yaşamalı ve bildiğin bütün şeytanlıkları bize öğretmelisin diye karşılık verdi. Subienkov omuzlarını silkti ve hiç ses çıkarmadı. Sigarasından bir nefes çekti, dumanını soğuk havaya doğru savurdu. Sonra ilgi dolu gözlerle dev yapılı kazağın iler tutar yanı kalmamış vücuduna bakmaya koyuldu. Makamuk ansızın sordu. ''Ya şu yara izi ne peki?'' Subienkov'un boynunu gösteriyordu. Subienkov bu bıçak yarasını Kamçatka'da bir kavga sırasında almıştı. Demek ki senin ilacın iyi değilmiş. Bıçağın keskin ağzı ilacından daha güçlüymüş. O bıçağı savuran adam çok kuvvetliydi. Subienkov bir an durakladı. Senden de kuvvetliydi. Senin en kuvvetli avcından daha kuvvetliydi. Hatta şundan da. Ayağının ucuyla yerde yatan kazağı yeniden dürttü. Adam bir türlü ölmek bilmiyordu, tanınmayacak bir haldeydi. Korkunç vücuduyla acılar içinde yarı baygın kıvranıp duruyordu. Hem ilaç da biraz zayıftı, çünkü ilaca katman gereken ot bulunduğum yerde yetişmiyordu. Oysa sizin burada o ottan çok var, ilacım burada çok daha güçlü olacaktır. Makamuk, ırmak boyuna inmene izin vereceğim dedi. Kızak, köpekler ve seni korumaları için istediğin 6 avcıyı da yanına katacağım. Subienkov kendini dirhem dirhem satmaya karar verdi. Geçmiş ola dedi, koşullarımı zamanında kabul etmemekle ilacımı küçümsemiş oldun. Şimdi daha çok şey istiyorum senden, dinle. 100 tane kunduz derisi vereceksin. Makamuk suratını ekşitip burun kıvırdı. 50 kilo kurutulmuş balık. Makamuk kabul anlamında başını salladı, çünkü balık bol ve ucuzdu. Kızak iki tane olacak. Birisi kendim için, öbürü ise Kürtler ve balıklar için. Ayrıca tüfeğim de geri verirsin. Eğer dediklerim kabul edilmezse biraz sonra daha çok şey isteyeceğim, haberin olsun. Yakagar reis Makamuk'un kulağına bir şeyler fısıldadı. Bunun üzerine Makamuk, peki ilacının iyi olduğunu nereden bileyim diye sordu. Kolayı var. Önce ben ormana giderim. Yakaga eğildi. Yine fıs fıs bir şeyler söyledi. Makamuk işkildi başını salladı. Subienkov devam etti. İstersen yanıma 20 avcı kat da öyle gönder ormana. Biliyorsun ilacı yapmam için ot ve bitki kökleri toplamam gerekiyor. Sen kızakları getirip balık ve kunduz derilerini yüklediğin ve tüfeğimi de kızağa yerleştirdiğin zaman, sonra benimle gidecek olan 6 avcıyı da seçtiğin zaman, kısacası her şey hazır olduğu zaman ben ilacı enseme sürüp boynumu işte şu kütüğün üstüne koyacağım. O zaman senin en güçlü kuvvetli avcın en keskin baltasıyla enseme 3 kez vurabilir. İstersen sen kendin vurursun, hem de 3 kez vurursun. Makamuk ağzı bir karış açık aval aval bakıyor. Kürt hırsızlarının bu son ve en şaşırtıcı büyüsünü can kulağıyla dinliyordu. Polonyalı kaygılı bir tavır takınarak devam etti. Ama oyun bozanlık istemem ha. Her vuruştan önce ensemi yeniden ilaçlamalıyım. Balta ağır ve keskin olacağı için bakarsın bir kaza maza olur. Ne olur ne olmaz, pisi pisine ölmek istemem. Makamuk'un aklı yatmıştı. Bütün söylediklerin yerine getirilecektir diye bağırdı. Haydi başla ilacı yapmaya. Subienkov sevincini belli etmemek için kendini zor tuttu. Umutsuz bir kumara girişmişti. Sağlam oynamalıydı tepeden bakarak. Karar verirken pek nazlandın dedi. İlacımı düpedüz küçümsedin. İşi tatlıya bağlamak için kızını da bana vermelisin. Parmağıyla kızı gösterdi. Gözleri şaşı, dişlek ve hastalıklı kupkuru bir kızdı bu. Makamuk'un tepesi atmıştı ama Polonyalı hiç oralı olmadı. Bir sigara daha tüttürdü, gözdağı vermekten de geri kalmadı. Hadi ama çabuk ol, bir an önce cevap ver, yoksa fiyatı daha da yükselteceğim ona göre. Ortalığa bir sessizlik çöktü. Bu bekleyiş sırasında kuzey ülkesinin bunaltıcı görünümü Subienkov'un gözlerinden yavaş yavaş silindi. Fransa geldi aklına. Doğup büyüdüğü yerleri görür gibi oldu. Köpek dişleri fırlak kıza bakarken delikanlılık günlerinde Paris'te tanıdığı bir başka kızı anımsadı. Şarkıcılık ve dansözlük yapan bir başka kızı. Makamuk neden istiyorsun kızı diye sordu. Subienko kızı inceden inceye süzdükten sonra benimle ırmağın aşağılarına kadar inecek de ondan dedi. İyi bir karı olur bu kız bana. Ayrıca senin kadından gelen bir kıza koca olmak ilacımın değerine denk düşen bir onurdur. Şarkıcı ve dansöz kızı anımsadı yeniden ve o kızdan öğrendiği bir şarkıyı mırıldanmaya koyuldu. Eski günleri yeniden yaşıyor gibiydi sanki ama gözlerinin önünden hızla akıp giden görüntüler ona öyle uzak, öyle yabancıydı ki sanki her şey kendisinin değil de bir başkasının yaşamını yansıtıyordu. Makamuk'un sessizliği birdenbire bozuveren sesiyle irkildi. Makamuk, belki dediğin gibi olsun diyordu. Kız ırmak boyunca seninle gelecek. Yalnız şunu iyi belle, baltayı boynuna 3 kez ben kendi elimle indireceğim. Subienkov yarım yamalak gizleyebildiği bir huzursuzlukla, ama ben de her vuruştan sonra ensemdeki ilacı tazeleyeceğim diye karşılık verdi. Tamam, her vuruştan sonra ilacı yeniden süreceksin. İşte kaçmaman için sana göz kulak olacak avcılar. Şimdi ormana git ve ilacın için ne toplayacaksan topla. Makamuk Polonyalı'nın altak yever külah pazarlık etmesine bakarak ilacın gücüne eni konu inanmıştı. Ölümle burun buruna gelmiş bir adamın bir koca karı gibi pazarlık edebilmesi için bu ilacın gerçekten çok değerli bir ilaç olması gerekirdi. Polonyalı muhafızlarının eşliğinde Ladin ağaçları arasında gözden kaybolunca Yakaga Makamuk'a akıl öğretti. İlacın sırrını öğrendikten sonra beyaz adamı rahatça gebertebilirsin. Makamuk nasıl gebertebilirim ki dedi. O ilaç varken onun kılına bile dokunamam. Yakaga ilaç sürmediği bir yeri kalacaktır mutlaka dedi. İşte o zayıf yerinden öldürürüz onu. Kim bilir kulaklarına sürmez bakarsın. Evet evet öyle yaparız. Mızrağı bir kulağından sokup öbüründen çıkarıveririz. Olur ha, belki de gözlerine sürmeyeceği tutar. Bana kalırsa gözlere sürülmeyecek kadar sert olacak bu ilaç. Reis başını salladı. Çok akıllısın Yakaga. Eğer daha başka şeytanlıklar bilmiyorsa onu öldürürüz. Subienkov ilaç için gerekli otları toplarken fazla oyalanmadı. Ladin kozalakları, söğüt ağacının iç kabuğu, bir parça kayın kabuğu ve elden ne geçerse topladı. Avcılara karların altından yosun çıkarttırdı. Biraz da donmuş kök alarak toplama işini bitirdi. Sonra yine muhafızların gözetiminde kampa döndü. Makamuk ile Yakaga Subienkov'un yanına çömelmiş, fokurdayan suya neyi ne kadar attığını bellemeye çalışıyorlardı. Subienkov sakın unutayım demeyin, önce yosunlar atılacak diye açıklamalarda bulunuyordu. Ha sahi, az kalsa unutuyordu. Bak bir şey daha gerekli, bir insan parmağı. Haydi bakalım Yakaga, gel de şu parmaklarından birini keseyim. Yakaga ellerini geriye götürdü, suratı bir karış asılıverdi. Subienkov üsteledi. Canım alt tarafı küçük bir parmak, ne olur sanki. Makamuk uzat parmağını Yakaga diye emretti. Yakaga karlar üzerine serilmiş sayıları 20'yi bulan cesetleri gösterdi. Ortalıkta yığınla insan parmağı var diye umurdandı. Polonyalı diretti. Parmağın canlı bir adama ait olması gerekiyor. Yakaga peki öyleyse canlı bir adamın parmağını vereceğim dedi. Ve iki adımda kazağın yanına gitti ve adamın parmaklarından birini kesti. İşte sana capcanlı bir adam parmağı dedi. Kanlı parmağı karların üstüne Polonyalı'nın ayakları dibine fırlattı. Üstelik çok da güzel bir parmak bu. Tam bu iş için koskocaman. Subienko parmağı kazanın altındaki ateşe attı. Bir şarkı mırıldanmaya başladı. Fokurdamakta olan bulamacın içine eğilerek büyük bir ciddiyetle söylediği şey bir Fransız aşk şarkısıydı. Bu sözler söylenmezse ilaç hiçbir işe yaramaz. İlacı ilaç yapan işte bu sözlerdir. Tamam, hazırlandı artık. Makamuk şu sözleri tane tane söyle de ben de öğreneyim diye emretti. Dur hele, deneme bitsin elbet öğrenirsin. Balta 3 kez enseme inip geri sıçradıktan sonra bu büyülü sözleri sana söyleyeceğim. Makamuk kaygılı kaygılı, peki ya ilaçta iş yoksa diye sordu. Subienko hışımla ona döndü. Benim ilacım ilaçların en iyisidir. Eğer yalanım varsa beni de öbürleri gibi öldürürsünüz. Beni de kıymık kıymık doğrarsınız, tıpkı onu kestiğiniz gibi. Kazağı işaret etti bunu söylerken. İlaç soğumuştur artık. Şimdi büyülü sözler söyleyerek ilacı enseme sürüyorum. Büyük bir ağırbaşlılıkla Marseillaise'i söylemeye koyuldu. Bir yandan da o garip bulamacı avuçlayarak ensesine sürüyordu. Bu ilginç gösteri keskin bir çığlıkla yarıda kaldı. Dev yapılı kazak bir türlü çıkmak bilmeyen canının son kırıntılarını harcayarak dizleri üstünde doğrulmuştu. Koca Ivan korkunç titremeler ve kasılmalarla kendini yerden yere çarparken nulatolardan kahkahalar, neşeli çığlıklar ve alkış sesleri yükseldi. Bu görünüm karşısında Subienkov'un içi bulanmıştı. Öğürmemek için kendini zor tutuyordu, öfkelenmiş gibi yaptı. O böyle bağırıp çağırırsa olmaz bu iş. Önce şu herifin hesabını görün. Denemeyi ondan sonra yaparız. Baksana Yakaga, kapasana şu herifin çenesini. Koca Ivan'ın çenesi bir daha açılmamak üzere kapatılırken Subienkov Makamuk'a döndü. Unutma, hızlı vuracaksın, var gücünle. Çocuk oyuncağı değil bu. Haydi bakalım, al şu baltayı eline, şu kütüğe burada görelim. Erkek gibi vurabiliyor musun, anlayalım bakalım. Makamuk istenileni yaptı, baltayı kaldırıp olanca gücüyle kütüğe indirdi. Tam istediği yerden büyük bir parça kopardı. Subienkov güzel dedi. Çar'ın polislerince Varşova'da ilk yakalandığı günden beri çevresini kuşatmış olan vahşetin en son örneğini şimdi bu vahşi adamların suratlarında görüyordu. Baltayı sımsıkı kavra Makamuk. Şurada dikil. Ben elimle işaret verince vur. Var gücünle vur. Arkanda kimse olmasın. İlaç çok iyi yapıldı. Bu yüzden balta enseme çarpar çarpmaz sekebilir. Elinden fırlayıp birisine çarparsa sonra söylemedi deme. Köpekleri koşulu kürk ve balık yüklü iki kızağa baktı. Tüfeği kunduz derilerinin üstünde duruyordu. Irmak boyunca kendisini korumakla görevli altı avcı kızakların yanında dikiliyordu. Polonyalı hani kız nerede diye sordu. Deneye başlamadan önce onu da kızakların yanına getirin. Bu dileği de yerine getirildikten sonra Subiyenkov yorgunca uzandı karların üzerine. Uykusu gelmiş bir çocuk gibi başını kütüğe koydu. Öyle zorlu yıllar geçirmişti ki gerçekten yorgundu. Ey makamuk diye bağırdı, seninle de gücünle de alay ediyorum. Göster kendini, vur, hem de var gücünle vur. Elini kaldırıp işaret verdi. Makamuk baltayı kaldırdı, tomruk hazırlamada kullanılan geniş ağızlı baltayı. Parlak çelik donuk ve soğuk havada şimşek gibi çaktı, göz açıp kapayacak kadar kısa bir an makamukun başı üstünde duraladı, sonra birden Subiyenkov'un ense köküne indi. Eti, kemiği yarıp geçti ve en alttaki kütüğü derinlemesine saplandı. Şaşalayan vahşiler kellenin oluk oluk kan fışkıran vücuttan bir metre öteye fırladığını gördüler. Kimseden çıt çıkmıyordu. Herkes afallamıştı. Ortada ilaç filan diye bir şeyin bulunmadığı düşüncesi yavaş yavaş kafalara dank etti. O zaman ayıldılar. Kürk hırsızı onları tongaya düşürmüştü. Onca tutsaktan bir tek o yakayı sıyırmıştı işkenceden. Bir kumar oynamış ve kozunu iyi kullanmıştı. Büyük bir kahkaha gümbürtüsüyle çın çın öttü ortalık. Makamuk utancından başını öne eğdi. Kürk hırsızı kabilesinin önünde onun yerin dibine sokmuş yüzünü kara çıkarmıştı. Kimselere bakacak, adam içine çıkacak yüzü yoktu artık. Süklüm püklüm oldu, renkten renge girdi. Bundan böyle makamuk diye anılmayacağını biliyordu. Artık onu yüz karası aşağı, yüz karası yukarı diye çağıracaklardı. Bu adı ömrü boyunca kara bir yazı gibi alnında taşıyacaktı. Kabileler ilkbaharda ilk son balığı akınını karşılamak ya da yazın alışveriş için toplandıkları zaman kamp ateşleri çevresinde yüz karasının bir tek vuruşuyla kürk hırsızının işkenceden nasıl kurtulduğunun öyküsü dilden dile yayılacaktı. Daha şimdiden aklı bir karış havada yeni yetme bir delikanlının ''Kim bu yüz karası?'' diye soran sesi kulaklarında çınlar gibi oluyordu. Ve birisi cevap verecekti. ''Yüz karasını mı soruyorsun? Canım hani şu kürk hırsızının kafasını uçurmadan önce makamuk diye biri vardı ya, o işte. Son. Kitabın sonu. 10 Ocak 2023. Sayfa 160.